İlk önce aslında ben şununla başlayayım. Sen bizim için inanılmaz iyi bir deneksin.
Evet.
Rüyalarımızdaki insan yani her şeyi yani... Bir denemeye açıksın, bir de normalde benim bile bilmediğim ya da ulaşmadığım ve birçok şeyi de kendi üstünde uyguladığın için biz de senden aslında çok öğreniyoruz.
Şekerim ama göbeğim çatlıyor size bir şey söyletene kadar yumarlakça öyle de olur böyle de olur filan onun için. Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayık Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün yine karşımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bu genç bilim kadını arkadaşlarımla beyin fırtınaları yapıyoruz. Nezaket Türkel. Nezaketle genler, DNA ve etrafındaki her şeyle ilgili konuşacağız. Ama Nezaket, seni bir tanımak istiyoruz. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve sonra yurt dışına açılan bir hikayem var.
Biraz özet geçeyim. Moleküler biyoloji ve genetik okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. O dönemlerde bize genetik mühendisi diyorlardı ama aslında yaptığımız şey evet gen mühendisliği ama fen edebiyat bölümü adı altındaydık. Doktoraya başlamadan önce kısa bir süre Amerika'da bulundum. Amerika'da çok şanslı bir dönem geçirdim, onu söyleyebilirim. Research assistant olarak çalıştım aslında orada, araştırma asistanı olarak. Doktorama Avustralya'da başlamadan önce. O dönem beraber çalıştığım labın başındaki, o zaman da aynı profesör olmamıştı, Yukiko Yamashita. Daha öncesinde aslında Stanford'dayken kendisiyle iletişime geçmiştim, daha henüz postdoktu. Sonrasında kendi laboratuvarını kurdu University of Michigan'da, Life Sciences Institute'un altında. Kök hücre çalışmaları yapıyordu. Benim lisansım boyunca aslında çok ilgilendiğim iki tane alan vardı. Özellikle ya developmental biology yani gelişim biyolojisi veya kanser özellikle ilgileniyordum. Bunu da çok biraz aslında dik kafalılık göstererek belli bir organizma, model organizma üzerinde çalışmak istedim. Hepimizin sirke sineği olarak ya da işte meyve sineği olarak tanıdığı Drosophila melanogaster. Onun içinde lisans sırasında da Almanya'da EMBL'de, European Molecular Biology Laboratories'de staj yaptım. Developmental Biology'de Drosophila. Drosophila aslında aşık olmam orada başladı. Sonrasında
sineğe.
Evet, sineğe. İnanılmaz bir organizma, inanılmaz. Yani laboratuvar çalışmalarında your dream come true gibi bir şey. Yani genetik olarak her türlü manipülasyonu yapabileceğiniz ve kısa sürede onun cevabını alabileceğiniz, birçok hastalığın da aslında mimikleyebileceğiniz, kanserle dahil olmak üzere, çok inanılmaz bir organizma. Sonrasında aslında işte kanser ve Drosophila'yı birleştirip ilk olarak Yukiko'nun labında bir süre çalıştım. Daha labını yeni kuruyordu. Aslında labda 3 kişiydik. Bir ben, bir Yukiko, bir tane de laboratuvar, nasıl diyeyim, yöneticisi. Üçümüz çok kısa bir sürede, yani Yukiko'nun tabii ki önderliğinde öyle bir çalışma yaptık ki sonrasında kök hücre dünyası aslında sarsan bir çalışma oldu. Hala deli gibi atı falan bir çalışma. Nature'da yayınlandı. Nature Publishing Group değil, Nature'da yayınlandı. Yukiko sayesinde ben de first author'lardan bir tanesi oldum. Orada aslında gösterdiğimiz şey şuydu. Kök hücreler herhangi bir kayıp yaşandığı zaman vücutta kök hücrelerin kendini yenilediğini biliyoruz. Yani normalde kök hücreler aslında bölünürken asimetrik dediğimiz şekilde bölünürler. Bu ne demek oluyor? Bir tanesi kök hücre olarak kalırken diğer bölünen hücrede artık farklılaşmaya doğru gider. Ne olacaksa artık, hangi organa dönüşecekse. Bu bildiğimiz bir şeydi ama bunu gözlemsel olarak sonrasında şunu gösterdik. Bölündükten sonra kök hücre, eğer ki ortamda yeteri kadar kök hücre yoksa biliyoruz ki asimetrik değil, simetrik olarak bölünür. Yani kök hücre bölündüğü zaman iki tane kök hücre oluşur. Eğer ki ortamda yeterli kök hücre yoksa. Bizim o çalışmada gösterdiğimizse özellikle hani çarpıcı olan kısımda ilk kez aslında gösterildi bütün dünyada. Kök hücre biraz farklılaştıktan sonra tekrar geri çağrılıp farklılaşmış bir hücre tekrar geri çağrılıp kök hücre olabilir. Bu neden çok önemli? Neden böyle gerçekten sansasyon yarattı? Yani aslında farklılaşmaya doğru karar vermiş bir tane hücreyi siz geri getirip tekrar kök hücre yapabiliyorsunuz. Ve bunu vücut kendisi yapabiliyor. Yani sizin kök hücreleriniz azaldığı zaman onu farklılaşmış hücreleri bir yere kadar farklılaşmış hücreleri geri çağırıp tekrar kök hücre yapabiliyor. Yani siz aslında o mekanizmayı bir şekilde tetikleyebilirsiniz. Şu anda birçok çalışmayla hani biliyorsunuz ki dışarıdan vücuda kök hücre veriliyor. Çok gençlerden elde edilen veya işte fetüsten veya göbek kordonundan elde edilen. Bunu aslında belki mekanizmada, bu tabii sinekte gösterdik biz bunu. İnsanda yer aktive ederseniz kök hücre üretirebilirsiniz kendi vücudunuza. Yani bu inanılmaz bir şey. Onu tabii yapabilmek tabii ki sonrası zaman alacak. Yukiko ile bu çalışmalardan sonra da daha oraya gitmeden önce de zaten karar vermiştim. Kanser çalışacaktım. Bu kesin. Benim kendi background'ımdan dolayı.
Şimdi oraya
oraya girmek istediğini biliyorum.
Oraya girmek isteyeceğim çünkü çok önemli. Sen evet. Karadenizlisin.
Evet.
Ve maalesef Çernobil patlamasında 4 yaşındaydın. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Ve babanın kanser.
Babam, amcam, halam yani birçok ailenin bütün büyükleri ya kanser geçmişiyle şu anda yaşayanlar da var, vefat edenler de var ki babam da onlardan bir tanesi. Çernobil sırasında evet oradaydık, yani Trabzon'daydık, orada yaşıyorduk. Ben de maruz kaldım. Bütün Türkiye aslında bir şekilde maruz kaldı sonradan yediğimizde içtiğimiz, ama biz direkt maruz kalanlardandık. Ve biliyoruz ki zaten şu anda Karadeniz'de inanılmaz bir patlama var.
Kanser patlaması.
Kanser patlaması
şimdi
var.
Şimdi zaten ben seninle bu bölümde gen, DNA vesaire konuşacağız. Bir taban oluşturmak istiyorum ama bir başka bölümde derin olarak kanser çalışmalarına ve kanser sebeplerine, nerelerde ne gözüküyor onu da konuşmak isteyeceğim. Çünkü herkesin çok ilgisini çekiyor. Ama seni bu alana iten biraz kendi geçmişin.
Öyle, evet. Çünkü üniversitenin son senelerinde babamın rahatsızlığı ortaya çıktı. Onun öncesinde amcamı zaten kaybetmiştik aynı şekilde akciğer kanserinden. Sonrasında babamın da rahatsızlığından dolayı iki alanda dediğim gibi gidip geliyordum. Gelişim biyolojisi ve kanser alanında kesinlikle onu çalışmaya karar verdim. Maalesef doktoraya başladığım yıl babamı kaybettik.
Ve doktordu kendisi.
Ve doktordu. Zaten kendisi teşhisini koydu aslında. Çünkü zaten hali hazırda metastaz yapmış. Lenf nodülünden yakaladı dışarıdan eliyle, muayeneyle. Umarım çok agresif bir tümör değildir dedi. Hani kanser olduğunu zaten biliyordu ki maalesef agresif çıktı. Ama ona rağmen hani kötü bir süreç yaşamadı açıkçası. Vefatına kadar kemoterapi sırasında falan da gayet aslında hayat kalitesini koruduğu bir süreç yaşadı ki bu kanser de çok önemli.
Galiba birçoğumuz bu bilime girdiğimiz zaman kendimizde bir geçmişte bir sıkıntımız oluyor. Ve ondan dolayı o seçtiğimiz alanlara eğiliyoruz. Eğitimine devam edeceğim, evet. Ama unutmadan o zaman şunu konuşalım mı? Sen o zaman epigenetik olarak radyasyona maruz kaldın. Dolayısıyla epigenetiğinin etkilenme...
Değiştiğini düşünüyorum.
Neler yapılabilir bu maruziyeti engelleyebilmek için? Ama şeye devam edelim. Çünkü senin bir de böyle ta Avustralya'ya kadar
evet,
giden bir hikayen
evet,
var.
Evet, orada kaldık aslında. Amerika'dan sonra zaten Amerika'ya gitmeden önce aslında ben... Çalışacağım laboratuvarı zaten ayarlamıştım, hı hı. Avustralya'da. Şöyle bir şey vardı aslında benim aklımda. Hani kanser çalışacağım ve bunu drozofilede çalışacağım. Ve İngilizce konuşulan bir yerde çalışacağım. Böyle olunca zaten listeyi bir indiriyorsunuz. Ve o zaman Amerika'da çalışmayı düşünmedim. Dolayısıyla ya Avrupa'da İngiltere... Ki orada da birkaç tane başvurum oldu ama çok istediğim, çok çok bana uyan yerleri aslında bulamadım. Avustralya'da vardı bir tane, hı hı. Özellikle çalışmak istediğim, yayınlarını takip ettiğim bir yer. Biraz şanslıydım ki hani oradan da genelde Avustralya'ya kabuller biraz zor olur. Çünkü sizin de mülakatı yüz yüze yapmaları biraz daha zordur. Çünkü dünyanın öbür tarafına gitmeniz gerekiyor. Ve size yatırım yaparlarken de çünkü... Bunların hepsi tabii ki bu arada hepsini burslu bir şekilde yaptım. Yani karşı taraf aslında size bir yatırım yapıyor ve sizin orada kalacağınızı da bilmek istiyorlar. Ve ne kadar yetkin olduğunuzu da. Çünkü dünyanın bu tarafıyla eğer ki Amerika'dan veya Avrupa'dan gitmiyorsanız biraz daha zor oluyor bu işler. Yani çok bilmiyorlar, hı-hı. Türkiye'de eğitim nasıl, ne şekildedir. Orada zaten neler devreye giriyor, ne kadar... Staj yaptığınız, sizin nerelerden aslında referansları aldığınız veya yayın yaptıysanız bunların hepsi devreye giriyor. Ben o konularda tabii ki biraz daha avantajlıydım. Çünkü yurt dışı stajlarım vardı ve çok iyi yerlerde vardı. Yukiko ile çalışmam çok büyük bir artı oldu. Belli bir yerde, belli bir laboratuvara böyle hani direkt nokta atışı bir şekilde başka hiçbir yere başvurmadan direkt o istediğim laboratuvara gittim. Sırf drozofile ve kanser çalışmak için.
Onu biz sinek diye değiştirelim çünkü seyirciler evet. Teknik isminden
meyve sineği diye. Evet.
Ve sonrasında Yeditepe'ye mi direkt geldin?
Sonradan da ufak bir İngiltere maceram oldu ama asıl sonrasında kök saldığım yer evet Yeditepe oldu. Yeditepe'ye gelene kadar insan hiç çalışmadım. İlginç bir şekilde. İnsan hücre hatlarıyla da çalışmadım. Yani hücre hattı çalışmam hiç olmamıştı aslında. Şimdi hücre hattı çalışması derken şöyle. Biz laboratuvardaki model organizmalardan bahsettim ya. Bunlara in vivo çalışmalar diyoruz. Yani direkt organizmanın kendisinde çalışmalar yapıyoruz. Bir de in vitro dediğimiz organizma olmadan sadece hücre hattı üzerinde yaptığımız çalışmalar var. Orada herhangi bir şekilde o organizmadaki değişikliklere maruz kalmıyorsunuz. Dolayısıyla çok daha hızlı ilerleyen bir
şöyle
çalışma.
Şöyle diyebilir miyiz? Orada bizi seyredenler de anlasın. Çünkü siz bana çok anlattınız. Çünkü ben bir sürü böyle heyecanla bilmem ne yapılıyormuş. İşte şu takviye bulunmuş. İşte bu araştırmalar sizin bana hep dediğiniz. Esra, hücrenin üzerinde bunları yapmak kolay.
Evet.
Hücrede oluyor demek insana uygulandığında oluyor demek değil.
Kesinlikle. Yani organizmanın içerisine girdiğiniz zaman ne olacağını tahmin ediyoruz, bir yere kadar tahmin edebiliyoruz ama o kadar fazla değişken var ki, o yüzden in vitro çalışmalar dediğimiz hücre hattındaki çalışmalar çok değerli ama o sadece bir ışık tutuyor bize. Sonrasında bunu mutlaka in vivo'ya taşımamız gerekiyor ki bütün bu ilaç çalışmaları da neden bu kadar uzun sürdüğünün sebebi de bu. İlk önce in vitro'da bir şeyler keşfediliyor. Sonrasında bunu in vivo'ya taşıyorsunuz. Yani bir model organizmaya taşıyorsunuz. Sonra da insana
model
taşıyorsunuz.
Model organizma ne demek?
Model organizma dediğimiz
o fare falan mı yoksa?
Fare, sinek.
Okey, tamam. Yani yaşayan bir canlı insan
evet,
haricinde.
Evet ve hani sinek çok daha düşük kalıyor. Mutlaka farede yani bir memelide yapmanız gerekiyor. Hatta sonrasında işte maymunda, tavşanda, köpekte falan gibi de devam edebiliyor.
Çok faydalı oluyor tabii bütün bu altlığı yapmak. Çünkü insanlar anlıyorlar neye dikkat edeceklerini. Şimdi şöyle başlayayım ben direkt. Bana gelen sorularla daha 2 gün önce bir arkadaşım sordu. Esra, genetik test yaptırmalı mıyım diye. Galiba beni dinliyorlar. Biliyorsun benim de merakımı. Test yaptırıyorum. Hücre testi, genetik testi, ev hazır testi. İşte kız kardeşim yaptırıyor bana yolluyor falan. Şimdi bu soru geldi. Ben de sizlerden öğrendiğim kadarıyla kendime göre bir cevap verdim. Ama bunun doğrusunu senden öğreniriz. Çünkü sen hali hazırda zaten üniversite çalışmalarının yanı sıra bu tip testlere de yorumlar da getirebiliyorsun. Evet. Yani insanların üzerinde yapılan genetik gen testlerinin okumasını yapıyorsun. Hatta çok enteresan, bana çok ilginç geliyor. Böyle falcı gibisiniz. Böyle ortaya konmuş 15 tane harfa bakıyorsunuz ve oraya artık duygu durumu diyorsun. Atıyorum atletik performans diyorsun. Ne oldu? Benim çok hoşuma ve garibime gidiyor. Okumamın imkanı yok. O zaman sen bana bir söyler misin? Yani biri niye genetik testi yaptırmalı? Nelere dikkat etmeli? Ile başlayalım. Tamam. Ya da ne tip gen testleri varla başlayalım istersen.
İlk önce aslında ben şununla başlayayım. Sen bizim için inanılmaz iyi bir deneksin.
Evet.
Rüyalarımızdaki insan. Yani her şeyi yani bir denemeye açıksın, bir de normalde benim bile bilmediğim ya da ulaşmadığım, çünkü biz biraz daha laboratuvar faresiyiz diyeceğim. Biraz daha laboratuvardayız. Hani ben de Neslihan da biraz daha artık daha önlerde, işte ne var ne yapılıyor ticari olarak da takip etmeye başladık ama sen bizim çok daha önümüzdesin o konuda ve birçok şeyi de kendi üstünde uyguladığın için biz de senden aslında çok öğreniyoruz.
Şekerim ama göbeğim çatlıyor size bir şey söyletene kadar. Yumarlakça öyle de olur, böyle de olur filan. Onun için ben de önemi her zaman.
Bilimde şöyle bir şey var. Bazı evet değiştiremeyeceğiniz bir gerçek var ki o DNA'nız. Epigenetik değil ama. Ki artık hani epigenetik popüler de olmaya başladı. Artık herkes konuşuyor. İşte genleri, gen üstü epi. Yani artık herkes biliyor ne demek.
Ama biz yine bir söyleyelim mi?
Kaderimiz,
gen nedir? Epigenetik
nedir? Yani şöyle artık şeyi biliyoruz. Yani evet o DNA zincirini değiştiremiyoruz mutasyon olmadığı sürece. O mutasyon da ne zaman oluyor? İşte benimki gibi bir çok hani ağır bir radyasyona maruz kalırsanız genleriniz değişebilir mutasyonla. Bu ayrı, bu çok daha özel spesifik bir konu ama normalde DNA'daki bütün o dizilim değişmeyecek bir şey. Ama sizin kaderiniz değil bu. Çünkü DNA'dan gelecek o genler, yani farklı bir sürü küçük parçaları ne kadar ifade edildiği, ne kadar okunduğu bu epigenetikle alakalı. Programları falan ben de dinlediğim zaman farklı şekillerde ifade ediliyor ama biz zamanda öğrendiğimizde şey olarak öğrendik. Bütün bu metilasyon süreciyle ilgili. Metilasyon aslında dediğimiz şey işte o genlerin ne kadarının okunup ne kadarının okunmadığı ya da ne kadarının ifade edilip ne kadarının edilmediği ve bütün metilasyonun değişimi aslında sizin evet bir background'ınız var ama o ne kadarını ortaya koyduğunuzu değiştiriyor.
Şu mu demek? Bir dakika biz anlayalım. Genleriniz var, DNA genleriniz var. Evet. Bunların hepsi aktif değil, hepsi pasif değil. Bazısı evet, aktif, bazısı dormant dediğimiz evet. Uykuda.
Evet.
Ve epi dediğimiz şekilde de aktive olmaya müsaitler.
Evet veya kapatılmaya.
Okunuyor
çünkü
derken
orada,
onu kastediyorsun.
Okunuyor veya ifade ediliyor derken o evet express ediliyor deniriz. İşte ifade olarak genelde çevriliyor Türkçe'ye. Bu ne kadar işte okunup okunmadığı da o metilasyonu biz böyle küçük kırmızı bayraklar olarak öğrenmiştik. Şimdi onlara galiba kırmızı şeker topları falan diyorlar zannediyorum. O kırmızı bayraklar aslında siz buradan uzak durun bunları okumayın demek. Hı. Ama o bayrakların yerleri değişebiliyor. Ve bu nasıl değişiyor ya geldiğimiz zaman bizim işte bütün o aldığımız hani senin de benim de bizim çevremizin de supplementler. Yediğimiz yemekler, hı hı. Bütün o dışarıdan çevreden maruz kaldığımız herhangi bir stres, pozitif veya negatif, spor, egzersiz, ciddi anlamda sizin metilasyonunuzu yani o gen ifadelerinin ne kadar olup olmayacağını karar veren mekanizma. DNA'nız değişmiyor ama DNA'nın ne kadarını ne şekilde kullanacağınız değişebiliyor.
Bölümlerden bir tanesinde bahsetmiştim. Ağır metallerle ilgili vücudumda çıkan ve altlarında zaten şöyle açıklamalar var. DNA metilasyonunu engeller ya da sebep olur filan böyle bir şey var. Mesela arsenikle ilgili vesaireyle ilgili. Onu mu kastediyorsun? Yani dışarıdan
evet,
maruz
dışarı
kaldığımız.
Ağır metaller de aynı şekilde. Veya dediğim gibi yani bütün güneş ışınından her şeye kadar. DNA'nın metilasyonda da şöyle bir şey var. Şöyle kilit bir aslında şey var. Yani metilasyon illa çok iyi veya illa çok kötü değil. Yani illa biz o olsun veya olmasını istemiyoruz. Biz onun doğru yerlerde metilasyon olmasını istiyoruz. Yani aslında kilit herhalde kelime burada balans. Yani dengenin orada olması lazım. Bütün o metilden zengin şeyleri yerken düzgün yerleri aslında o metilleri iteleyebilen faktörlerle beraber orada olmanız lazım. Yani senin dışarıdaki işte o aldığın ağır metaller sen istediğin kadar metil ye. Metil grubu içeren yiyecekler ye veya supplementler al. Belki onun doğru yere yönlenmesine engel olacak. O yüzden senin işte şelasyonla, detoksla aslında o bütün o ağır metallerden vücudunu arındırman gerekiyor.
Şimdi buradan tekrardan şeye dönelim, testlere dönelim.
Evet,
çünkü arasında
evet, evet.
Bunlar var soracağım evet. Sorular ama bence bir böyle grupla istersen ne tip gen testleri yapılabiliyor ve ne işe yarıyorlar?
Evet, şimdi kendi alanından başlayayım kanserle ilgili. İlla kanser olmanıza gerek yok. Yani kanserin de mutlaka eğer kanserli bir dokunun da genetik testi yapılabiliyor. Ama sizin genomik DNA'nızın da ne kadar kansere yatkın olup olmadığını bakabiliyorsunuz. Eğer ki mutasyon taşıyorsanız, ciddi bir mutasyon yükünüz varsa veya bazı bilinen genler var ki onlardaki mutasyonlar, özellikle meme kanseri için bu artık çok bilinen bir şey. Ailede varsa eğer ki anne tarafında, bütün kız çocuklarının aslında mutlaka testten geçmesi önemli. Biz aslında rica ediyoruz ki olması gereken bir şey. Genomik kanser testleri var ki yapabileceğiniz illa hasta olmadan. Bunun haricinde farmakogenetik dediğimiz bir test var ki ben onun çok değerli olduğunu ve ileride umuyorum ki aslında devlet kapsamında bile yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Farmakogenetik testler sayesinde dediğim gibi DNA yapınız değişmiyor bunu biliyorsunuz. Bakılan bazı SNP'ler var. Yani single nucleotide polymorphism'ler. Bunlar varyasyonlar. Bunlar sizde herhangi bir mutasyon değil, varyasyon. Yani seninle benim arasında ufak minik varyasyonlar, farklılıklar olabilir. O
bu farklılıklar böyle şeyler da, görüyorum ben bana gelen testlerde. Atıyorum TT bilmem bir, kim
evet,
filan bir şey.
Evet, single nucleotide dediğimiz o işte. Tek bir nükleotit. Yani DNA neden oluşuyor? 4 tane ana nükleotitten oluşuyor. A, T, G, C. Normalde A olması gereken yerde eğer C varsa mesela, bu sendeki ufak o varyasyonu belirliyor. O varyasyon neye sebep oluyor? O genin sentezleyeceği protein veya enzimin ne kadar iyi çalışıp çalışmayacağını, ne kadar aktif olup olmadığını belirleyebiliyor. Bazen komple çalışıp çalışmamasına bile sebep olabiliyor. Bu ufak varyasyonlar da mesela farmakogenetik testlere dönecek olursak eğer, farmakogenetik testlerde bir sürü farklı alt grupta, bunların içerisinde psikotik ilaçlardan kardiyovasküler ilaçlara kadar, sizin kullanacağınız ağrı kesiciden kanser ilaçlarına kadar, aslında bütün kemoterapik ilaçlara kadar bir sürü farklı alandaki ilaç aktiflerini siz metabolize edebiliyor musunuz, edemiyor musunuzun gerçeğini veriyor size. Bu da ne demek? Yani sizin mesela bir kardiyovasküler bir rahatsızlığınız oldu. Beta blokerlardan bir tanesini kullanınız daha iyi işe yararken diğer aslında size işe yaramıyor veya size negatif bir etki yapıyor. Anladım. Bunu eğer doktorunuz bilirse hiç öyle deneme yanılma yöntemiyle değil, size direkt doğru ilacı reçete edebilir. Yine senin alanınla ilgili de, yani ne tarz aslında psikotik ilaçlar kullanabileceğini, bazısı çünkü belki de çok kötü gelecek. Onlar da direkt söylenebilecek gerçekler arasında ve bunu hayatınız boyunca bir kere yapacağınız bir test. Hı hı. Çünkü DNA'nız değişmiyor.
Bu biraz şeye benziyor. Biz Susan'la yaptığımız çalışmalarda brain imaging dediğimiz beyin haritalaması. Dolayısıyla beyindeki dalgaların ve bölümlerinin nasıl çalışıp ya da çalışmadığı, çok mu çalışıyor, az mı çalışıyor. Üstüne neurocognitive test, dolayısıyla kişinin kendisiyle ilgili düşünceleri diyelim istersen. Üstüne bir de sizin yaptığınız genetik işte duygu durumu ya da farmakogenetik eklendiği zaman esasında çok daha 12'den vuran bir tedavi planı çizilebiliyor.
Aynen, yani çok daha kapsamlı aslında, farklı farklı yönlerden. Yani sizin genetik make-up'ınız, genetik background'unuz nasıl ki kullanacağınız ilaçlara ne şekilde tepki verebilirsiniz veya işte o anki bütün vücutsal kimyanız ne durumda? Bunların her birini aslında çok daha nokta atışı yapabileceğiniz bir şey. Bunun haricinde başka hangi testler var? Aslında kardiyovasküler olanlar da özellikle doktorların aslında kullandığı ama sadece birkaç tanesini kullanıyorlar. İşte o hangi ilacı gerçekten reçete etmeliyim konusunda bir iki tanesine bazen baktırabiliyorlar bazı kardiyovasküler
Şimdi
uzmanlar.
Benim anladığım, böyle çok çok iyi doktorlar, çok uzun tecrübeleri olan doktorlar, İlginç bir şekilde başka testlerle de bunu görebiliyorlar. Yine hep ben kendimden bahsediyorum. Çünkü seneler evvel Susan benim beyin resimlememi yaptığı zaman bende tespit edilen, o rehabilitasyon zamanlarımdan tespit edilen dikkat bozukluğu için verilmiş bir ilaç vardı. Hı hı. Ve o beyin aktivasyonuna bakıp dedik bu senin hiçbir işine yaramıyor. Yani o oradaki dalgadan gördü. Hı hı. Aynı şekilde demek ki siz mesela farmakogenetikte de bunu verebilirdiniz.
Evet, doğru. Kesinlikle o gözlemsel zaten tecrübe, yani çünkü o sizin genetiğiniz zaten onu veriyor. Susan da onu okuyabiliyor.
Bir de metilasyonu
da okuyabiliyor onu.
Evet.
Yani o direkt zaten, çünkü bunların her birinin aslında vücutta bir çıkışı var ya. Hı-hı. Yani ben o çıkışı bir doktor, bir MD olmadığım için ben onu göremiyorum. Ama ben onu gen tarafından görebiliyorum. Aynen. Susan da onun fizyolojik olarak zaten okuyabiliyor. Evet, çok işinin ehli doktorlar da bazı şeyleri, hani biz en baştan bazı şeyleri görebiliyoruz. Bu da burada %100 değil tabii ki, bir yatkınlık söylüyorum. Yani hani bu %100 bu şekilde olacaktır değil. Kanserde bile böyle. Mutasyonu taşırsın, olup olmayacağın yine senin aslında çevresel şartlarına kadar birçok sebeple değişebilir. Ama o yatkınlık çok ciddi bir uyarı noktası. Yani ona göre önlem alabilmek.
Bunu biz, ben yani şahsen deneme yanılma metoduyla biz senelerce tiroid hormonu alırken sentetik tiroid hormonunun hiçbir işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde kız kardeşim de, aynı şekilde annem de. T4'ü T3'e döndüremiyoruz. Onun için bioidentik tiroid ilacı alıyoruz. Gen muhtemelen, çünkü üçümüzde de var.
Muhtemelen.
Aynı şekilde homosistiğin metile edememe kapasitesiyle birlikte yine B vitamininde vesaire de, işte demin de konuştuğumuz gibi artık günümüzde benim anladığım çok daha hızlı bir şekilde, böyle deneme yanılma olmadan, senelerce bunun tereddütünde olmadan, evet, gen testiyle en azından resmi daha net önüne doktorlar koyabilir ya da kişi, evet, arzu ediyorsa doktorundan
kesinlikle
isteyebilir.
Kesinlikle orada metilasyon için çok önemli bir mekanizma var. Tek karbon mekanizması, one carbon mekanizm. Düzgün bir şekilde çalışması aslında bizim bütün bu metilasyon dengemizin ana anahtarı. Serotonin de, hani 5-HTP, 5-HTP dediğimizde, ki şu anda onların da takviye olarak da satılıyor. O da yine tek karbon mekanizması içerisinde çok önemli bir rol oynuyor. Ve biz genetik testlerle aslında bütün bu mesela işte duygu durum genetik testine geleyim buradan. Farmakogenetiği anlattık, kanseri olanı anlattık. Duygu durumda da sizin serotonini beyinde ve bağırsakta iki tane farklı noktada, en çok bağırsakta üretiliyor. Beyinde 125, bağırsakta 175. Ama çok büyük bir molekül, triptofandan üretiliyor.
Ama geçemiyor beyin zararını diye biliyorum.
Şöyle geçemiyor, evet, bağırsakta üretilen geçemiyor.
Sızından
çok büyük
biliyorum
zaten.
Bunu da. Kesinlikle. Zaten bağırsakta olan şeyleri hiç yani bir beyin doktoru olarak umursamıyor diyeyim ben
şöyle,
sana.
Şöyle orada gut brain axis dedikleri, evet, işte o beyin ve bağırsak aksisi. Orada biraz bir bilim dünyasında ufak bir şey var.
Var belli ki.
Bir ufak tartışma var ama olması
kalıyorum.
Gerekiyor zaten. Şöyle, neden? Evet, bağırsakta üretilen geçemiyor, bağırsakta en çok üretiliyor. Ama üretilen geçememesi demek onun tetiklediği mekanizmalardan beyin etkilenmiyor demek değil. Hmm. Zaten bu karşı tezi savunanların aslında söylediği şey bu. Yani sen ne kadar, çünkü öbür taraf şey diyor, sen bağırsakta ne kadar serotonin ürettirirsen ürettir. Beyine geçemiyor ki. Beyinde eğer yeteri kadar üretilmiyorsa.
Hmm.
Bir yere kadar doğru, evet. Ama bağırsakta yeteri kadar üretilen o serotoninin tetiklediği mekanizmalar beyine ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Hmm. Yani orada ufak bir çatışma var. Biz duygu durum genetiği testinde
peki,
diyelim.
Peki pardon, burada çok önemli sormam lazım. Sen mekanizmayı söyledin. Bunun genle alakası var mı?
Var. Şöyle, şimdi oraya geliyordum tam. Duygu durum genetiğinde de biz bağırsaktan beyine nerede aslında problem var, nerede üretimde problem var onu görebiliyoruz. Farklı tabii ki genlerle üretiliyor bu arada. Farklı genlerle kontrol ediliyor bağırsaktakiyle beyindeki.
Galiba benim o testi yapmam lazım çünkü ben iki çatışmanın arasındayım. Tamamen ve sadece mikrobiyota çalışanlar, her şey mikrobiyota da çözülür. Yani, başka bir şey, hiçbir şeye ihtiyacın yok diyorlar. Beyinle sadece çalışanlar da umurumuz değil bağırsakta ne olduğu. Beyin okeyse her şey tamamdır diyor.
Ben sistemin bütün olduğunu düşünüyorum aslında. Yani hani senin de birçok aslında gen testine beraber de baktık ama biraz bölük pörçükler. Çünkü sen hani hedefin o değildi. Hedefin işte o serotonin mekanizmasını tam olarak çözmek değildi. Farklı firmalara yaptırdığın genetik testlerden ben oradan bu gen burada rol alıyor. Bunu da buraya koyabilirim falan. 2-3 tanesini yakaladım ama bütün resim yok elimde. Dediğim gibi bu mesela duygu durum için olan da bütün serotonin aksında hem beyinde hem bağırsakta hem de taşınmasında. Yani hani yeteri kadar üretilsin, taşınıyor mu? Düzgün taşınabiliyor mu? Hadi taşındı diyelim, hücrenin içerisine düzgün bir şekilde alınabiliyor mu? Ya kadar aslında bilgi veren bir test. Onun haricinde dopaminle ilgili de var. Bağımlılıkla ilgili de bize ipuçları verdiği noktalar var. Özellikle zaten yine senin alanın. O yüzden ben çok değerli bir test olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin hani bütün bu serotonin, dopamin, bütün bu nörotransmitterlerin aslında düzgün bir şekilde vücutta efektif bir şekilde üretilmesi veya kullanılmasına kadar bunların hepsi sizin ödül mekanizmanızdan, hayattan ne kadar zevk aldığınızla da alakalı. Biliyorsun aslında senin alanın ne?
Evet, doğru. Astrologla falcı karışımı benle ilgili tam bir şey dediniz. Hayır yok, benim o böyle yarım çıkmış olan ama benim için öyleydi. Yarım bir testi o serotonin yolaklarındaki olabilecek sıkıntının şöyle kahve falı gibi bakıp gördünüz dediler. Sen hayatta böyle küçük şeylerden zevk almıyor musun? Entrepreneur olmak vesaire mi sana keyif veriyor derken ben evet haklısın dedim.
Ki bunu daha çok fazla da tanışmıyorduk o zaman.
Aynen, ve sebebi bu dedin ve beni acayip rahatlattı. Artık kendimi suçlu hissetmiyorum. Çok güzel suçlayacağım bir genim var.
Ama bunları kontrol edebiliyoruz. İşte bu
şimdi oradan işin zaten epiye gelmek istiyorum. Evet. Çünkü bahsettik, yani pozitif şeylerden de bahsettik, evet, negatiflerden de, evet, bahsettik. Dolayısıyla bu epi bölümünü biraz konuşalım istiyorsan. Mesela senle başlayalım. Muhtemelen senin normal gen sequence'ın varken, ki bakmışsındır diye tahmin ediyorum. İlla kanserler var mı geninde?
Bu şey, terzi kendi söküğünü dikmez.
Korkar bakmaz galiba.
Bakmaz falan.
Aynen.
Muhtemelen vardır diye düşünüyorum ama bakmadım. Diyorsun? Mutasyon oluşmuş olabilir. Çünkü evet, Çernobil sırasında oradaydım ve ailede hani bir yatkınlık var ki zaten işte bütün baba soyunda, yani hem erkek hem de kadınlarda farklı kanserler, işte akciğerden memeye kadar birçok farklı kanser türü gözüktü. Ki keza ben kendimde de ufak bir tümör yaşadım aslında ama işte dev hücreli, yani çok nadir gözüken, çok da ilerlemeyen bir tümör aldırdım ve hani bir daha çıkmasını beklemiyorum ama bir yatkınlık var biliyorum ki vücudumda. Ama ne yaparsın? Biliyorsan ne yaparsın?
Çok güzel, şimdi açmaya başladık. Benim de kafamda daha net oluşmaya başladı. Örneklerle daha iyi anlıyorum. O zaman şöyle mi diyoruz? Muhtemel gen yatkınlığı olduğunu söylüyoruz. İşte bu radyasyonla geni turn on dedikleri çalıştırma mı, aktive etmek. Yani dolayısıyla epiye mi giriyor buradaki radyasyonla olan temas?
Evet, yani radyasyon aslında size radyasyon epigenetik ya da veya diğer çevresel faktörler hem epigenetik bir değişiklik yapabilir. Ama radyasyon çok büyük bir şey faktör olduğu için o direkt sizin DNA'nıza kalıcı bir mutasyona da sebep olabilir. Bu nerede olduğu da önemli. Siz bunu illa bir sonraki jenerasyona aktaracaksınız diye bir şey de yok. Buradan ufak bir aslında pencere açayım yine. İki tane çocuğum var, sen de biliyorsun. Ben onlara o mutasyonu aktardım mı aktarmadım mı eğer ki varsa şu anda bilmiyorum. Çünkü şey yapmadım, yani genomik DNA testi yapmadım kanserle ilgili. Ama şunu biliyorum. Epigenetik değişiklikleri aslında kendimiz dışarıdan bir şekilde sağlayabiliyorsa yediğimizde, içtiğimizde ve yaşam tarzımızda. Kızıma hamileyken, hamilelik öncesinde kendime herhalde en iyi baktığım dönemde. Yani hem fiziksel olarak hem egzersiz yönünden hem de yeme içme olarak da. O yüzden ben hani Elif'in şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu seninle de birkaç kere aslında konuştuk. DNA'yı hani o hem anneden hem babadan alıyoruz ama bir de mitokondrimiz var. Hani evet, bütün bu enerjimizi, hatta yaşlanmayla ilgili, işte aging'le ilgili bütün çalışmalar da, bütün çalışmalar demeyeyim ama çok fazla çalışma da mitokondri üzerinde yapılıyor. Biz onu annemizden alıyoruz. Yani o inanılmaz bir gerçek.
Onun için mi bu kadar dikkatli davrandın?
Bu kadar bilinçli değildim ama içgüdüsel olarak öyleydi. Bütün bir sürü çalışma vardı öncesinde ama insanda gösterilmeye başlanması, bu çalışmaların ne kadar efektif olduğu, yani sizin yaşam tarzınızın sonundaki offspring'e, yani aslında çocuğunuza nasıl aktarabildiğiniz epigenetik
şimdi
olarak
ne olur,
o sonra
bir
2017'de aslında çıktı ve benim hamileliğimden sonra çıkan
çalışmalar. Ben onu bir anlamaya çalışayım çünkü ben anlarsam bence bir seyredenler de anlar. Şunu mu diyoruz, daha doğrusu netleştirmek istiyorum. Şimdi sen biliyorum, sen belki falan diyeceksin ama şimdi DNA demiyorlar mı işte senin DNA'n değişmiyor ta taş devrinden beri gelen.
DNA değişmiyor, evet.
Evet, DNA değişmiyor. Onu anladım, epigenetik değişiyor. Ama DNA değişmiyor, epigenetik değişiyor ama benim epigenetiğim, atıyorum ben 45 yaşında çocuk doğurmuş olsaydım ya da 40 yaşında çocuk doğurmuş olsaydım, genetiğimi 0 ile 40 yaş arası iyi ya da kötü bir hayatla değiştirip o çocuğa değişmiş olan versiyonu mu geçiyor?
Şu anki çalışmalar onu söylüyor.
Ha, işte o çok enteresan ve
genetik önemli. Olarak yani sizin, hatta çok kısa süreli çalışmalar var. Yani 8 haftalık çalışmalar var. 8 haftada sizin metilasyonun hangi yöne doğru kayacağı, yani epigenetiğin aslında nasıl değişebileceğini gösteren insanda çalışmalar var. Bunlar işte dediğim gibi, yani benim aslında ilk hamileliğimden sonra çıkmış şeyler. Ama insanda gösterilmesi. Yoksa biz bunu zaten çok öncesinde model organizmalarda biliyorduk. Hep dedim ya işte, o ilk önce anladım, şeyde in vitro, sonra in vivo, en sonunda insana geçiyoruz. Bunlar çok sonradan çıkan çalışmalar ama şu anda mesela kendime o bakımdan diyorum, hani iyi bir, yani olabilecek en iyi aslında epigenetik kombinasyonumu ilettim. Kendi açıma. Ki ikinci çocuğumda da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman da birçok çevresel şeyden uzaktım. Çünkü zaten daha kızımı emziriyordum falan.
Şimdi
yani
bu çok harika bir mesaj esasında. Yani burada eğer bizim programdan bir tek mesaj bile vermek istesek, diyoruz ki çocuk doğurana kadar en iyi şekilde yaşadığınız takdirde en azından ona geçireceğiniz gen sağlıklı bir gen olacak.
Evet.
Mesajda da şunu diyoruz, yani en azından o zamana kadar sabret, ondan sonra nasıl bir hayat seçiyorsan ondan sonrası seni ilgilendiriyor.
Evet.
Daha mı genç yaşlanırsın, erken mi yaşlanırsın, hastalığın mı olur? Bence bu çok çok önemli bir mesaj oldu dinleyenlere. Çünkü en azından ne yapılacağı biliniyor. Demek ki ne diyoruz, gen testini yap, aşağı yukarı bir anla.
Şimdi sen de zaten çok bilinçli bir end user'sın, yani son kullanıcısın ve herhalde son kaç senedir bu işlerde özellikle ne gibi besin takviyelerinin senin ihtiyacın olduğu ve neler kullanman gerektiğini çok düzgün testlerle beraber aslında bunu yönlendiriyorsun. Yani kulaktan dolma, aa şu çok iyiymiş, aa bu çok iyiymiş değil. Senin kendi aslında hem genetik make-up'ına göre hem de bütün aslında fizyolojik ve de metabolik durumuna göre aslında her şeyi birebir doktor kontrolünde ilerliyorsun. Genetik testleri daha son zamanlarda yaptırmaya başladın.
Doğru.
Ama bu arada tabii hani şey de çıkmadı. Aa, benim bunu kullanmamam gerekiyormuş gibi bir sonuç da çıkmadı. Çünkü aslında doktorun da çok güzel bir şekilde evet, yönlendirmiş. Evet. O konuda da şanslıymışsın. Biz ama genetik testlerle hani gerçekten şuna ihtiyacınız var. Mesela işte folatı hani ne zaman kullanır? Genelde kadınlar hamileyken, hı-hı, hamilelikten biraz daha öncesinde kullanmaya başlar. Çünkü sizin o metile, işte o metilasyonda ona ihtiyacınız var zaten. Yani bütün bu neural tube defektin olmaması için de yani onu mutlaka kullanmaya devam etmenizi bütün zaten kadın doğum uzmanları söylüyor. Hı-hı. Ama belki sizin bunun hayatınız boyunca ihtiyacınız var.
Evet. Yani ya şeyde işte zaten benim Susan'la çalışmalarımda böyle bazı bu ev testlerine de geleceğim ama, hı-hı, bu bazılarında şöyle şeyler diyordu. 4 gün boyunca bütün vitamin takviyelerinizi yani ilaç zorunlu reçetelenmiş ilaç dışında hepsini bırakın diye Susan'dan şöyle bir laf geldi. Kendini berbat hissedebilirsin istiyorsan bırak. Bu ne demek? Dedi ki sen B vitaminini ne yersen ye.
Evet.
Hiçbir şekilde metile edemediğin için ve sana enerji o vereceği için sen, evet, alacağın takviyeyi bıraktığın anda enerjin düşecek, hı-hı, ve kendini çok iyi hissetmeyeceksine getirdi, hı-hı, ki sen bunu anlatıyorsun.
Evet, evet. Yani bazı takviyeler var ki çok fazla sanki ilaç kullanıyormuşum gibi. Yani besin takviyeleriyle kimyasal ilaçları birbirine karıştırıyorlar. Ve yani ben de sen de öyle, biz çok fazla karışım kullanan insanlar değiliz. Evet. Biz tek tek alıyoruz. Hı-hı. Yani hani B12 alıyorsak tek başına alıyoruz işte. Vitamin C'yi bile tek başına, doğru, alıyoruz. Yani hiçbir şeyin böyle kompleks bir şeyini almıyoruz. Dolayısıyla hani sanki bir avuç ilaç alıyormuş gibi ama o aslında sizin günlük almanız gereken çok daha iyi bir hayat yaşamak için. Yani sadece biz burada hani evet bu oluşumun adı Longevity Lab ama özellikle wellness'ı birleştiriyorsun tabii ya ki, her şeyi. Sadece lifespan değil health span aslında burada çok çok önemli olan. Yani sizin ne kadar sağlıklı, yani yaşamı uzatırsın ama ne kadar sağlıklı uzatıyorsun bunu. O kesinlikle oradaki anahtar o. O yüzden bu kadar korkuyla yaklaşmaya gerek yok. Sadece düzgün yerde üretilmiş gerçekten doğru supplementleri almak ve doktorunuzun tavsiyesiyle gerçekten biraz da bence biraz daha bu fonksiyonel tıp hekimleriyle beraber aslında genetiğe olan ilgi de son yıllarda zaten Covid'le beraber çok ciddi anlamda arttı. Biyoteknolojik gelişmelere karşı da öyle ve şu anda önlenilmez bir şekilde ilerliyor. Yani güzel bir şekilde ilerliyor ve hani ben gerçekten aslında bundan çok memnunum çünkü insanlar da çok daha fazla bilinçlendi. Gerçekten soru soruyorlar. Yani çok ezbere bir şeyler kullanmıyorlar. Bence yavaş yavaş şunu da soracaklar. Yani ben evet şunu alıyorum ama acaba metil formunu mu alıyorum? Yani doğru formu mu acaba bu benim için? O sizin genetik aslında make-up'ınız söylüyor bunu. Gerçekten o metil formuna ihtiyacınız da olmayabilir bu arada.
Doğru.
Yani onu genetik yapınızdan o bütün S&P'lerden, küçük varyasyonlardan çıkartabiliyoruz. Ufak bir iki tane daha test var. İşte obeziteyle ilgili de testler var. Detoksla ilgili var. Detoksla ilgili bazı testler zaten sizin bazıları farmakogenetik testler içerisinde de var. Yani neyi ne şekilde detoks edebildiğinizle de alakalı. Bu metil gruplarını ne şekilde kullandığınızla da alakalı. Bunlara da bakılabiliyor detoksla ilgili olanlarda. Kardiyovaskülerlerden zaten bahsettim. Hani ana olarak aslında sizin gerçekten background'unuz ne ve siz bunun üstüne ne koyabilirsinizin aslında resmini çekiyor o
şimdi
genetik testler.
Şimdi sen dedin ya sen baktın diye. Benim evet birkaç tane mesela fitness gene var. 23andMe var. Bunlar Amerika'da
bunlar
çok eski şeyler.
Bunlar da var
şeyler.
Doğru ya. Fitness'la ilgili de var bu arada. Hani
ama
hangi
fitness
gene'de
artık gitgide bunlar tabii rekabetten şey yapmaya başladılar. Ama mesela benim şöyle bir şeyim oldu. Susan'la bundan birkaç sene evvel sohbetim oldu. Bu 23andMe 23 ve ben işte, evet. 23
şey.
Gen... Den dolayı mı?
Evet evet 23 evet genden dolayı.
Evet. Ve onlar sırf
kaltı ise, kromozom ama 23 anneden 23 babadan
onun
gelen,
için
kromozomdan
herhalde. Dolayısıyla orası şey diye başlamış. Yani kökün nereden geliyor gibiydi esasında yani hangi bölgeden genlerin
şey,
geliyor.
Etnik aslında.
Etnik gibiyse sonra eklemeye başladılar ve ben orada bakmaya başladım. Mesela ben de genetik olarak 50 ile 80 yaş arası diyabete yatkınlık var. Ben Susan'a dedim ne demek bu dedim. şu demek dedi, şöyle olurdu dedi, aktive olurdu. Sen eğer hamile kalsaydın, hamileliğinde de çok aşırı bir kilo almış olsaydın, bu gene olmayan insan ya da yatkınlığı olmayan insana bir şey olmazken senin durumun diyabete dönebilirdi. Şimdi o zaman bana şunu diyor, ya arkadaş baktır ki bir sürü de hiçbir zaman aktive olmayacak şeyi de yani dormant uyuyaraktan bırak.
Evet, evet, yani o zaten size şey fikrini veriyor. Evet, neye ne kadar yatkınlığınız. Bir de biraz önce söylediğin şey de çok hani değerli aslında. İşte 23andMe'de öncesinde etnik kökenle ilgili sadece bilgi varken şu anda üstüne yeni yeni şeyler eklemeye başladılar. Çünkü orada yakaladığınız S&P, senin mesela baktırdığın bazı testlerde sana söylemiştim. Sana farklı yorumlar yapıyorlar. Başka işte hastalıklar veya durumlar için, ama ben baktığım zaman başka şeyleri de söyleyebiliyorum. Çünkü o gen sadece onunla alakalı değil. Başka sana yatkınlıkları da veriyor. Türkiye ile ilgili sadece bir durum söyleyeyim. Burada yatkınlıkla ilgili özellikle bence Türkiye coğrafyası, yani bu coğrafyaya uygun da aslında bir geniş bir çalışma yapılsa çok çok daha değerli olur ki bunu seninle konuştuk. Yani çünkü bazı şeyler çok istatistiki olarak da, sen de aslında daha önceki programlarında da konuştun. Bir background, bir çalışma olması lazım ki ve üstüne bir sürü aslında ek bilgi giriyor.
Evet evet, ondan benim konferansta
ona göre vardı. Evet, yani oradaki o istatistiki olarak o bilgiye göre aslında bir yorum yapıyorsun. Ve genelde bu çalışmalar bir kısmı Asya'da, bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Avrupa'da. Asya'da çok fazla var.
Evet, ben meraklıyım. Yarısını anlıyorum, yarısını da anlamıyorum. Allah'tan siz varsınız. Daha detaylı bir gen taraması gibi kendini isimlendiriyor. Daha kolay anlaşılacak gibi, ama sen hep şunu diyorsun, yani ben oradaki esasında bambaşka bir teşhis diyelim istersen. Gen sıralamasına bakıp oradan başka bir şey de okuyabiliyorum diyorsun. Bu benim yaptırdığım testlerde genelde yaş ölçenler var. Yaşlanma hızı ölçenler var. Telomerlerin uzunluğunu ölçenler var. DNA genel resmini çekenler var. Senle zaten ona baktık. Bir de işte o daha böyle bir etnik kökeninden başlayanlar var. Bunlara bir yorum verirsen. Şöyle, çünkü insanların ulaşılması daha kolay, daha ucuz. Acaba onlar kişi için bir başlangıç noktası olabilir mi? Yani orada bir şeye bakıp, aa ya ben şunu daha dikkatli olayım, daha derin araştırayım gibi.
Kesinlikle yaptırabilirler. Sadece bunun doğru yorumlaması önemli olan. O yüzden zaten genetik konsaltörlere ihtiyaç var. Yani bunu normal medikal bir hekimin de yorumlaması, eğer ki genetik üzerine bir doktora yapmadıysa, çok zor. O yüzden zaten bizim aramızda, hani ben doktorun neyi reçete edeceğine karışamam. Ben sadece mekanizmayı söylerim. Aa, bunun şu mekanizmasında sorun var. Bu mekanizma şunlarla çalışıyor. İşte folatı eklersen çalışıyor. B12'yi eklersen çalışıyor, ama ben neyi ne şekilde onu reçetelendireceğine karışamam. Ama şöyle bir durum var. Özellikle mesela senin yaşla ilgili olan testler, yaptırdığın testlerde biyolojik yaşla kronolojik yaş çok farklı olabilir, biliyoruz. Ve bu daha önceki yaşam tarzımızla aslında ne kadar korele olduğunu da biliyoruz. Ama son çalışmalar şunu da gösteriyor. Siz biyolojik yaşınızı işte 8 haftalık bile çok gerçekten işte metil bakımından zengin, sadece Akdeniz diyeti diyemeyeceğim. Akdeniz diyeti çok faydalı ve hani bizim coğrafyamız için aslında çok büyük bir şans. Amerika'da çok daha zor bu işler, ki sen konferansa gittiğinde bile fark ettin bunu. Bazen de çok kolay, nerede olduğuna bağlı olarak. Sadece işte metilden zengin yiyecekler yiyerek ve ona göre bir yaşam tarzı, işte hani haftanın 5 günü hafif de olsa bir egzersiz yaparak biyolojik yaşınızı geri çekebileceğinizi biliyoruz. Bununla ilgili bir sürü çalışma var.
Cara Fitzgerald'ın bir araştırması var.
Cara Fitzgerald'ın araştırmasıyla ilgili sadece bir erkekler üzerinde var. Ayrı bir de kadınlar üzerinde var. Erkekler üzerinde 43 tane denek kullanmış. Kadınlarda 6 veya 8'di yanlış hatırlamıyorsam. Çok az. Yani benim o çalışmayla ilgili tek herhalde şeyim o olurdu, çok az.
Bu zaten
çünkü kadınlarla ilgili şöyle bir şey de var ki onu sen de, özellikle egzersizle ilgili de var. Benim hani bir özellikle ilgilendiğim alanlardan bir tanesi de wellness kısmı, biliyorsun. Fasyanın rahatlatılmasıyla alakalı, ki bence hani çok çok değerli. O da epigenetik olarak bizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Menstrual cycle, yani bizim menstrual döngümüz erkeklerle en büyük farkımız. Biz laboratuvarda deney yaparken de, hani onu söyleyeyim. Evet. Hayvanlar üzerinde bile eğer ki herhangi bir değişiklik istemiyorsak erkek fareler kullanırız. Dişi fareleri de kattığımız zaman her zaman sayı büyür. Çünkü onların menstrual cycle'ları, onu tutturmak falan o inanılmaz bir süreç. Ki onun çalışmasını eğer okursanız da şeyi görüyorsunuz. Bir kadında işte o diyet sayesinde 1,5-2 yaş kadar bir gençleşme olmuş, diğerinde 10 yaş.
Evet.
Yani şimdi, inanılmaz bir uçurum var ama bu yine de bize şunu söylüyor. Siz o şekilde aslında yani gerçekten o environmental factor dediğimiz dışarıdan gelen etkilerle, yediğimizle, içtiğimizle, hayat tarzımızla, sporumuzla geri çekebiliriz biyolojik yaşı. Senin için bence orada çok güzel bir haber olan şey, senin zaten yaşlanma hızın şu anda çok yavaş.
Evet.
Muhtemelen biyolojik yaşın daha yaşlıydı ve sen bunu yavaş yavaş geri çekiyorsun. O çok değerli. Yani o yaşlanma hızı asıl önemli olan. Telomer uzunluğu da bu arada bu diyetlerle değişiyor. Yani daha doğrusu telomerlerin kısalması da bütün bu yaşlanma işte aging longevity araştırmalarındaki en temel ölçütlerden bir tanesi.
Onu bir başka şeyde de yapalım. Çünkü
anlatalım,
o kadar
evet, onu,
derin
evet,
ve çok benim derin, de evet, anlamam hadi lazım. Özet olarak tamamlamak istiyorum. Genetik önemli fakat biz epigenetikle ki çok konuşuluyor. Bu genetikteki bozuklukları ya da pozitifleri aksi yöne çevirebilip sonradan, evet, tekrardan aksi yöne çevirebiliyoruz. Bu da bizim mesajımız olsun Nezaket.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda seninle kanser konuşmak istiyorum.
Kanser ve telomerleri konuşalım. Orada telomerleri de konuşalım ki ikisi arasında çok ciddi güzel. Güzel demiyorum ama çok önemli bir ilişki var.
Ayık Kafayı seyrettiğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere.